Evet, hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bu akşam Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programıyla tekrar beraberiz inşallah. Onur hocamla birlikteyiz. İnşallah güzel bir sohbet
İnşallah.
gerçekleştireceğiz. İman hakikatlerinden bahsedeceğiz hocam inşallah. Ayrı zamandan bahsedeceğiz.
İnşallah.
İman hakikatiyle başlayalım hocam uygunsa. Anammox bakterileri var. Onlarla ilgili bilgi aktarmak istiyorum size. Evet, şekli bu Anammox bakterilerinin. Cuneinia stuttgartensis aslında ismi. Bu bakteriler yeni keşfedildi ve bakterilerin özelliği şu: oksijene ihtiyaç duymadan suyu kirleten maddelerden olan amonyumu azot gazına çevirebiliyor bu bakteriler. Zaten bilim adamları bu özelliğini biliyordu bakterilerin. Ve atmosferdeki azotun büyük bir kısmını bu bakteriler çevirebiliyor. Yani azotu üretmiş oluyorlar. Amonya azota çevirmiş oluyorlar. Ancak yeni bir özellikleri var bu bakterilerin. Füzelerde kullanılan yakıt olarak kullanılan füzelerdeki maddeyi çeviren bakteriler bunlar aynı zamanda. Yani füzede kullandığımız biz yakıtı bu bakterilerin ürettiği bir protein kokteyli bu füzelerin yakıtı olabiliyor aslında. Şimdi bunu da yeni öğrendi bilim adamları. Evet, bakterinin füze yakıtı olarak kullanılabilecek bir maddeyi doğal olarak üretebilen bir protein kokteyli geliştirdiğini tespit ettiler. Yani bu bakteriler bir protein kokteylinin oluşmasına vesile oluyorlar ve bu proteinde füzeye yakıt olabilecek doğal bir madde üretiyor. Maşallah. Bu da yeni keşfedildi ve bu yönde kullanılmaya çalışılıyor bu maddede. Gördüğümüz gibi bakın bakteriler, değil mi? Çok küçük canlılar aslında ve evrim teorisini iddia eden bilim adamları bakterileri çok basit olarak nitelendirirler, değil mi hocam?
Evet.
Ama ekosistemdeki görevleri çok büyük. Yani hiç küçüğe alabileceğimiz bir, evet, boyutları küçük ama ekosistemdeki işlevleri çok büyük. Şimdi
Maşallah.
dediğimiz gibi atmosferdeki azotun büyük kısmını zaten bu bakteriler üretiyor. Ayrıca Allah birçok başka görev vermiş bu bakterilere. Bizim füzelerimizin yakıtlarını da onların ürettiği proteinler o doğal maddeyi üretebiliyor. Şimdi biz ekosistemin ne kadar mükemmel olduğunu bir örnekle anlatalım. Bilim adamları bildiğimiz gibi Biosfer 2 isimli bir proje yaptılar 1990'lı yılların başında. Bu projenin amacı şuydu, Biosfer 2'nin. Arizona çölünde 13 bin metrekarelik bir alanı kapadılar. Kendileri bir orada ekosistemi yaşatmaya çalıştılar. Yani oradaki canlılığın döngüsünü kapalı bir ortamda, kendi kontrollerinde devam ettirmeye çalıştılar. Bakın, görüntümüzdeki şema gibi. Evet. Bu 13 bin metrekarelik alanda tarım alanları var. Çöl var. Bataklık var. Okyanus, yani küçük okyanus var. Sudan oluşuyor. Su yani. Yağmur ormanı var, savana var. Yoğunlaşmayla ve tekrar yağmayla meydana gelen yağmurlar var. Küçük düzeyde. Tabii dünyaya oranla daha küçük düzeyde. Ve burada 8 kişiye, içeride 8 insan yaşıyor. 2 yıl boyunca bu dengeyi korumaya çalışıyorlar. Bakın 2 yıl boyunca içeride 8 insan var. Ve 25 omurgalı canlı türü koyuyorlar 13 bin metrekarelik bu kapalı alana. Daha çok camdan oluşuyor bu kapalı alanın etrafı. Cam ve beton karışımı maddelerle kapatılmış vaziyette. 2 yıl sonunda ne oluyor? Kapıyı açıyorlar bilim adamları. Bakın 2 yıl kapalı bir ortam. Ama içeride dediğimiz gibi yani yağma var, yağış var bir kere. Göletler var, gölcükler var. Normal ekosistem için aslında gerekli olan her eleman var. Her yapı var. Ne oluyor 2 yıl sonra bilim adamları kapıyı açıyor? Oksijen oranı %14 düşmüş. Deniz seviyesinden 5300 metre yükseklikteki oksijen oranına düşmüş. Bakın %14 çok ciddi bir boyut. 25 omurgalı canlı türünün içerideki 19'u tükenmiş. 19'u ölmüş canlıların. 19 tür daha doğrusu. Ölmüş. Ve tabii insanlara bir şey olmamış. 8 insana bir şey olmamış. Nitekim 2 yıl sürdü. Yani bu bize şunu gösteriyor. Bu süre birazcık daha uzun olsaydı oradaki tüm zaten canlılar, o kalan omurgalı canlılar da tükenirdi ve insanlar da ölebilirdi. Projenin şeyi de 2 yıldı. Şimdi bu Rockefeller Üniversitesi'nden Joy Cohen ile Minnesota Üniversitesi'nden David Tillman, bu projeyi yürüten bilim adamları, Science dergisindeki makalelerinde bu projeyle ilgili bakın şunları söylüyorlar. Biosfer 2 projesi özgün tasarımında ve yapımında kullanılan muazzam kaynaklara rağmen, bakın 1984'ten 91'e kadar yaklaşık olarak 200 milyon Amerikan doları projeye yatırılmış. Ve devam ediyorlar ve milyonlarca dolarlık işletme bütçesine rağmen 8 insanı yeterli besin, su ve hava ile 2 yıl boyunca geçindirecek kapalı bir sistem oluşturmanın imkansızlığını kanıtladı diyor bakın. Biosfer 2 yönetimi Biosfer 2'yi dışarıdan destekleyecek neredeyse sınırsız enerji ve teknolojinin mevcut olmasına karşın pek çok beklenmeyen problem ve sürprizle karşılaştı. Şimdi bilim adamları yürütüyor bu projeyi, değil mi? Bu proje bakın 84'ten 91'e kadar. 7 yıllık bir projenin düşünülmesi, tasarlanması ve hazırlanması var. Daha sonra proje hayata geçiyor. Proje hayata geçiyor. Bakın projeyi hayata geçiren kişiler bilim adamları. Aklı, şuuru, muhakemesi olan, değil mi? Düşünüp hani daha önceki tecrübeleri bir kere var. Daha önce doğada gördüğü tecrübeler var. Bunlara göre karar verip projeyi tasarlıyorlar. Ama bunlara rağmen ve bakın inanılmaz da bir tabii maliyeti var. Bu maliyetlerin de karşılanmasına rağmen 2 yıl boyunca kalabiliyor bu sistem. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Doğada, yani dünyada ve kainatta bu 13 bin metrekareliğin kat be kat büyük bir ekosistem var. Ve milyonlarca yıldır bu sistem bozulmuyor. Bakın biz fosil kayıtlarına baktığımızda milyon yıllık kayıtlar var. Canlılığın milyon yıl yaşında canlılık. Çok eski canlı türleri var değil mi? Milyar yıl hatta bakteri fosilleri var.
Evet.
Şimdi milyar yıl boyunca bu ekosistem hiçbir şekilde bozulmadan geliyor, değil mi? Canlı türleri yaşayabiliyor ve hiçbir şekilde bozulmuyor. Biz burada ne görüyoruz? Şimdi Arizona çölünde kurulmuştu Biosfer 2. Bu evrim teorisini iddia eden kişiler mesela Arizona çölünde yürüseler, değil mi? Arizona çölünde yürüdüklerinde bu hani 90'lıların başında yürüseler ki bu Biosfer 2 isimli projeyi görseler. Bir kapalı alan, içeride gölet var, insan var, canlılık var. Bunlar tesadüfen meydana gelmiş diyebilir mi? Değil mi? O yapı mesela, 13 bin metrekarelik cam ve betonla oluşan yapı. Şimdi biz bunun çok daha büyük ölçeklisini ve bozulmayanını, bakın bozulmayanını ve daha büyük ölçeklisini ve milyar sene yaşında olanını sürekli görüyoruz işte gözümüzün önünde. Bahçeye çıktığımızda orada çiçekler var. Değil mi? Mesela sokakta yürüyoruz. Kedi var, köpek görüyoruz. Ve milyonlarca yıl yaşındaki fosilleri görüyoruz. Şimdi bunların hiçbiri tesadüfen oluşamayacak derece kompleks. Yani yaratılması gerekiyor bunların. Değil mi? Bilinç sahibi bir akıl tarafından yaratılması gerekiyor. Ve sürekli kontrolün devam etmesi gerekiyor. Çünkü ekosistem o kadar hassas ki bakın bakterilerden bahsettik. Bir bakteri türünden bahsettik biraz önce. O bakteri türü mesela azot miktarını koruyor. Şimdi o bakterinin sayısında bir artma ya da azalma olsa atmosferdeki azot oranını etkileyecek. Dolayısıyla tüm canlıyı etkileyecek. Yani azot tüm canlının kullandığı atmosferdeki atmosferin büyük bir çoğunluğunu kaplayan bir gaz. Buradaki bir oynama tüm canlıların hayatını etkileyecek. Tüm canlı türlerinin ölmesine sebep olabilecek. Dolayısıyla bakın bu gaz oranlarının hepsinin aynı kalması ve ekosistemin hiçbir şekilde bozulmaması üstün bir akıl tarafından, Allah tarafından sürekli an ve an yaratıldığını ve kontrol edildiğini bize gösteriyor inşallah.
Evet maşallah. Yani hakikaten o Allah'ın yarattığını biz her deneyde karşımıza çıkan en büyük gerçek olarak hemen yani gözümüzün önünde duruyor maşallah. O biyosferde de zaten birçok bilim adamı içeride müdahale ediyor. Yani boş bırakmıyor. Yoksa içerideki gaz oranları çok azalıyor. Bir de yiyecek sıkıntısı çekiyorlar oradaki kişiler. İki, normalde dışarıdan desteksiz zaten insanların yaşaması pek mümkün olmuyor. Her tarafı işte söylediğin gibi hamam böcekleri basıyor ve yaşanılmaz bir yer oluyor. Şimdi zaten yani sözüm onu orada tamamen yapay olan ve insanların sadece kontrolünde olduğu söylenen bir yapının, Biosfer isimli bir projenin, bak biz de insan olarak yaşamı yaşatabiliyoruz deme çalışmasıydı o. Halbuki bir kere insanoğlu zaten kendini kontrol edemiyor. Daha en başta kendi vücuduna hakim değil ki. Yani mesela gözün bir yere bakarken görmemeyi sağlayabiliyor musun? Hayır, illaki görüyor. Veya ses olduğu zaman hiç duymamayı sağlayabiliyor musun? Veya kalplerinin atışını, kalbinin atışını, yani vücudundaki bütün tek tek her hücredeki yapılan bütün reaksiyonları, sinir sisteminde giden elektrik sinyallerinin hızını ve yönünü sen mi tayin ediyorsun? Yok. Ya zaten ben yapıyorum, ben ediyorum, oradaki irade bana ait, isteyerek yapıyorum derken bile aslında birçok mekanizmayı zaten hiç biz farkında değiliz kontrol edildiğini. Yani yoksa vücudun bir hareket yapması yani muazzam bir mucize zaten. Yani yürümek, mesela robot yapamıyorlar. Çok hızlı yürüyüp koşup iki takla atıp devam eden robot yapamıyorlar. Neden? Çünkü her anda ayrı bir denge hesabı o an yapılıp beynin 2 saniye öncesinden gerekli kas demeklerini uyarıp kasılması gerekiyor. Zaten buna benzer bir sistemi robotlarda şu an yanına bile yaklaşamazlar. Ayağa kalkıp iki çevresine dönüp merhaba diyen bir robot yapıldığı zaman herkes alkışlıyor. Halbuki Yüce Allah söylediğin gibi yani milyarlarca yıl öncesinden dünyanın başından beri tüm canlıları, içindeki bütün atomları ve kainattaki bütün atomları kontrol eden güçtür. Ancak o şekilde insanoğlu ve bütün canlılar ayakta kalıp işte gördüğümüz gibi bilim yapıp inşallah bu tip denemeler yapıp bilimsel araştırma yapıp Allah'ın varlığını bulabiliyorlar. Teknoloji zaten doğadan alınıyor. En yüksek teknoloji doğada var. Mesela bunlardan bir tanesini de ben örnek vermek istiyorum. Biyolojik pusula. Mesela buradan ikiye geçelim. Biyolojik pusula yapan bakteriler var. Bu da bir örnek olarak kullanılıyor. Bilim adamları proteinleri kullanarak mıknatıslık özelliği olan mineraller yani manyetit üreten bakterileri örnek alıyorlar. Bakalım bu manyetitler nasılmış? 50 nanometre yani metrenin milyarda biri. Metrenin milyarda 50'si büyüklüğünde olan ve elmas gibi düzgün bir kristal yapıya sahip olan bu manyetitler bir sıra halinde yan yana dizilmekte ve adeta bir biyolojik pusula oluşturarak canlının yön bulmasını sağlamaktadır. Bir bakterinin proteini kullanarak manyetit meydana getirebilmesi için beyni dahi olmayan bu organizmanın proteinin ne olduğunu, proteinin yapısındaki içeriğini, proteinlerin nasıl sentez edildiğini, protein sentez edilirken nelerin kullanılması gerekildiğini biliyor olması gerekir. Zaten bakteriye baktığımızda bunların hiçbirisini bilecek durumda tabii ki değil. Olamaz da. Fakat karşımıza çıkan sistem nasıl? Son derece kompleks ve muazzam. Allah ayette şöyle buyuruyor. Fatır suresi 3. ayette. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Biosfer 2 projesini yapıyor. Orada rızkı veren kim? Allah. Onlar ne zannediyor? Hayır, biz rızkı veririz diye ortaya çıkıyorlar. Ama ne oluyor? Veremiyorlar. Yapamıyorlar. Ondan başka ilah yoktur diyor Allah. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Yani çok açık bir şekilde gerçek ortadayken nasıl olur da çevriliyorsunuz? Çevirmemesi lazım. Normal insanın baktığı zaman çevresindeki olaylara, yaşadığı dünyaya ne var orada? Sadece Allah'ın kontrol ettiği bir dünya var. Bu durumda insanın ne yapması lazım? Çevirmemesi lazım. İnsanın ancak doğru olan yola, rüşt, Allah'ın dosdoğru yoluna gitmesi lazım. Çünkü Allah her şeyi yoktan var ediyor ve bize var ettiği her şeyi gösteriyor inşallah. Yani var ettiği bütün canlıları, atomları bize gösteriyor. Mesela sen o anlattığın bakteri de diyorsun mesela füzenin yakıtında kullanılabilecek tarzda yüksek yanıcılık özelliğine sahip karbon içerisinde daha yüksek oranda olan bir şey üretiyorlar. Ve azot çevrimini kullanıyorlar diyorsun. Mesela bir bakterinin içerisinde böylesine bir kimyasal işlemlerin ardı sıra gerçekleşmesi ve kusursuz yapılması gerçekten çok muazzam tefekkür edilecek bir konu. Neden? Çünkü kimyasal olarak bir maddeyi mesela oradaki amonyumu azota çevirdiklerini söylüyorsun. Tersini yapan bakteriler de var. Doğadaki serbest azotu, atmosferdeki azotu amonyuma çeviriyorlar ki bitkiler kullansın diye. Bu işlemin nasıl yapıldığına baktığımızda bizim karşımıza sayfalar dolusu kimya formülleri çıkıyor. Ve her bir kimya formülünü incelediğimizde her biri bir üniversitede doktor öğrencisinin doktora tezinde kullanmış olduğu ve yıllar süren bir araştırmanın sonucu olan bir işlem o. Ya insan yıllarca uğraşıp üzerinde kafa yorduğu bir sistemi bakteri saniyenin çok küçük fraksiyonlarında mesela 100 doktorun 100 tane doktor arasını almış öğrencinin tezinin uygulamasını saniyenin küçük fraksiyonları halinde ardı sıra yapıyor. Ve buyurun diyor, alın size diyor amonyum bitkiye veriyor. Bitki de onu hemen alıp karbonhidrat üretiminde kullanıyor. Protein üretiminde kullanıyor. Vücudundaki metabolizmada kullanıyor. Şimdi burada insanın gözleri fal taşı gibi açılıp bu nasıl bir işlem deyip mucizevi bir şekilde Allah'ı anması lazım. Çünkü karşısında görmüş olduğu bakterinin tipi, hareketleri akıl unsuru ihtiva etmiyor. Yani bir teknolojik bir birim gibi durmuyor. Yani insan anlar baktığı zaman yani onun bir şey yapabileceğinden. Bir bilgisayara baktığında anlarsın işlemcisini. Ha dersin bu karmaşık bir şey duruyor burada. Burada bir şeyler oluyordur muhtemelen. Bakteride böyle bir konu yok. Bakterinin dışı dümdüz böyle zarla çevrili. İçi mikroskopun altında bile zor görülen. Sadece hücre bölünmesi esnasında DNA'sı ve çeşitli organelleri kısım kısım görüntülenebilen bir yapı sergiliyor. Ya bir de bir bakıyorlar araştırdıkları zaman içerisine. Üzerine doktora yapıyor. 100 adımlık 100 tane basamaktan oluşan reaksiyonun bir basamağının nasıl olduğunu buluyor. Bir basamağın nasıl olduğunu buluyor. Tamam diyorlar, sen doçent oldun diyor. İkinci basamağı bulan başka birisine sen de profesör oldun diyor. Öyle öyle 100 kişi o bakterinin üzerinden tit alıyor. Sonra dönüp diyor ki aynı kişi, ya bu diyor çok basit bir canlı diyor. Ben profesör olarak size şunu söylüyorum. Ben bu canlı üzerine çalıştım ve bu tesadüfen oldu ya diyor. Ha ben diyor son 10 yılımı bundaki bir tane reaksiyonun ayrıntısını açıklamak için diyor çalıştım. O ayrı konu diyor. Ama diyor nasıl olduğunu soracak olursanız tabii ki tesadüf de oldu diyor. Gerçi tesadüf de oldu kelimesini o kadar da artık kullanmıyorlar. Şimdi doğru söylemek lazım. O kısma kadar evrimci söylemleri devam ediyor. Ama nasıl olduğunun kısmına gelince burayı halen bilmiyoruz diyor en iyi ihtimalle. Onu düzelteyim. Son birkaç yıldır artık yani tesadüfler oldu cümlesini ağızlarından çıkartamıyorlar. Çünkü o ağzı hocamız düzgün bir hale getirdi. Yani bütün söylemlerin nasıl olması gerektiğini gösterdi. O söylemler artık o şekilde söylüyorlar bütün bilim adamları. Tesadüfen oldu. Doğanın bir mucizesi, tabiat ana oluşturdu gibi söylemler artık hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Hiç kimse bunu söyleyemiyor. Söyleyen olursa da hemen cevabını alıyor. Çünkü yani bütün bilim dalları ve bütün mantık unsurları doğrunun olmadığını gösteriyor bize. Bütün bilim dalları ve bütün mantık unsurları sadece Allah'ın varlığıyla mana kazanıyor. Allah var, o yarattı dediğiniz zaman o zaman o bilim dalı doluyor. Yani bilim dalı o zaman bilim dalı oluyor ve çok ağır, değerli bir şey haline geliyor. Çünkü üstünde konuştukları ve tartıştıkları her konuda yani ders anlatırken hakikat ortadayken mesela onu mesela çevirmeye çalışıyor. Dersin konusu yarım saatken bunun için bir yarım saatte onun nasıl haşa yaratılmadığını anlatmaya çalışıyor. Yani genel bilim adamlarının düşündüğü konular bu şekilde. Belki de uzaydan gelen kozmik ışımaların oluşturmuş olduğu bir radyasyonik etki de olabilir. Atmosferin okyanusun 20 kilometrelerce altındaki bir reaksiyon da olabilir. Hatta uzaydan gelen bir değişik materyal de olabilir gibi abuk subuk yani akla hayalin en üstü masal seviyesinde olan açıklamalarla konuyu izah etmeye çalışıyorlar. Halbuki bu bir kaçıştan başka bir şey değil. Allah-u Teala onu ayette söylüyor. Bunun kaçıştan başka bir şey olmadığını söylüyor. Dosdoğru hakikat, gökleri ve yeri yaratanın kim olduğu çok belli. Şimdi dosdoğru konuşmak lazım. Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan diyor Allah ayette, şüphesiz ki Allah derler diyor. Gökleri ve yeri kim yarattı diye şimdi sorduğumuz zaman da şüphesiz ki Allah diyorlar. Ama bunu toplum içerisinde bir kısmı dile getiremiyor. Bu da onların korkularına ileri geliyor. Yani zannediyorlar ki bir kısım akademisyenler, evrim yok dedikleri zaman kendi ünvanlarına, kendi öğrencilerin önündeki saygınlığa ve arkadaşlarının önündeki okuldaki saygınlığını belki yitirebileceklerini düşünüyorlar. Ama bunun çokça örneği artık yavaş yavaş gerçi. Yani eskiden hakikaten evrimci olduğu zaman, evrime karşı bir şey söylediği zaman hakikaten okuldan atılan profesörler oldu. Amerika'da bununla ilgili de bir film çevrildi. Sırf evrimin açığını söyledi diye. Sırf dosdoğru bilimin gösterdiğini ve evrimin karşısında olan bir delili dile getirdi diye okuldan atılan, işini kaybeden, akademik olarak ünvan alamayan çok örnek var insanlarda. Ama mesela üniversite, küçük yönetim birimlerinde konuşursak, bir yönetimde, tepe yönetim eğer muhafazakar yani mütedeyyin insanların oluştuğu zaman, orada evrim yok denildiği zaman hiçbir zarar olmuyor. Herkes Allah'ın varlığını, birliğini konuşuyor rahat rahat. Şimdi bunlar daha böyle küçük birimler halinde oluyor ama artık önümüzdeki zamanlarda Oxford Üniversitesi'nde de, ODTÜ Üniversitesi'nde de, inşallah Harvard'da da Allah'ın yaratıldığını konuşulacak günlere doğru hızla yaklaşıyoruz inşallah. Çünkü bu ne? Bu kaçınılmaz. Bu kaçınılmaz son. Son demeyeyim de kaçınılmaz başlangıç inşallah. Kaçınılmaz başlangıca doğru gidiyoruz inşallah.
İnşallah. Evet hocam, bir bira alabilir miyiz? Dediğin gibi yani çok mantıksızca bir şeyi iddia ediyor aslında evrim teorisini savunanlar. Şimdi biraz benzetme yapalım daha iyi canlanması için. Bakın, günlük hayatta kullandığımız çeşitli ürünler var. Değil mi? Bu ürünlerin ihtiyacından dolayı üretilen ürünler. Yani mesela elbiselerimize koymamız gereken bir yer gerekiyor. Dolap üretiliyor bunun için. Değil mi? Dinlenmemiz gerekiyor. Yatak bunun için üretiliyor. Yağmurda ıslanmamamız gerekiyor. Şemsiye üretiliyor bunun için. Bunların hepsi bir tasarım bakın. Ve bu tasarımlar, biz çünkü doğada ve canlılıkta da bir tasarım görüyoruz. Hem de en mükemmelini görüyoruz tasarımı. Bak, bakterilerden bahsettik. Gözle göremediğimiz mikroskobik canlılar bizim yaşamamız için gerekli olan atmosferdeki gazların büyük bölümünü onlar vesilesiyle üretiliyor.
Evet.
Şimdi bu üretime basit olarak nitelendirebileceğimiz bir şey yapamaz bu çevrime. Değil mi? O canlının bünyesinde çok kompleks bir yapı olması lazım ki o amonyağı azota çevirebilsin ya da tam tersi azotu amonyağa çevirebilsin. Veya fotosentez yapabilsin mesela. Değil mi? Algler var, diatomlar var, suda yaşıyorlar. Oksijen, fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla oksijen üretmiş oluyorlar. Şimdi fotosentez yapabilmesi için yine o canlıları da gözle göremiyoruz biz. Mikroskopik canlılar. Değil mi? O canlının, evet, fotosentez yapabilmesi için çok kompleks tasarımının da en üst düzeyde olması gerekiyor ki öyleler incelediğimiz zaman. Ancak insanlar şundan yanılgıya kapılabiliyor. O canlıları sürekli gözlerinin önünde görmedikleri için oradan yanılgıya kapılabiliyor insanlar. Halbuki o canlılar her yerde var. Mesela suda var. 1 santimetre küp suda 10 bin tane diatom var. Ve oksijen üretilmesine vesile oluyorlar.
Evet, doğru.
Şimdi bizim görmememiz onların ekosistemdeki önemine ya da tasarımının ne kadar mükemmel olduğunu görmemize engel olmamalı. Çok mükemmel bir tasarımları var ama Allah yaratıyor onları. Allah bir tasarım yapmaya ihtiyacı yok tabii, ayetinde bize bildiriyor. Ol demesiyle oluveriyor Allah. Yani bir canlı, evet, için ol diyor, oluveriyor o canlı. Evet. Allah'ın bir tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Allah çok üstün ve yüce inşallah. Dolayısıyla biz şimdi bu canlılıktaki tasarımı da kendi tasarladığımız şeylerle kıyaslamamız lazım bakın. Yani bu ürünlerden hangi birini, değil mi? Mesela dolap var bakın. Gardırop, elbise dolabı. Şimdi ahşaptan yapılıyor. Biz bu ormana girsek, bu dolabı görsek, kimse bu dolabın o ağaçların işte fırtınalarla, şimşeklerle o ağaçların düzgün kesilerek birleştiğini, işte çivilendiğini, çivilenmesin, düzgün bir hale geldiğini yine iddia edemez.
Evet.
Değil mi? Akıl sağlığında problem olduğunu düşünürüz öyle bir kişi iddia ederse. Ama bundan çok daha fazla tasarım olan canlı işte tesadüfen oluştu diyorlar. Kendi kendine oluştu diyorlar. Kendi kendine mesela canlı orada kendi kendini geliştirdi diyorlar. Değil mi? Doğal seleksiyon diyor mesela, doğa diyor ona ihtiyacından dolayı onu verdi diyor. Yani bir yokluğa doğan hiçbir şuuru, aklı yok, bilinci. Ona bir yaratma gücü veriyor, haşa. Evrim teorisini iddia edenler. Şimdi bu kadar saçma bir teori peki nasıl, dediğin gibi hocam, akademik çevrede yaygınlaştı? Yani artık evrim teorisinin olmadığı yönde bir delil getirenleri artık üniversiteden uzaklaştırmaya kadar geldi. Neden? Yalanla oldu bu da.
Evet.
Yani yalanla, değil mi? Mesela fosil buluyorlar, soyu tükenmiş. İşte bu şu canlıyla şu canlının türüydü diyorlar. Mesela Solecant fosiline, işte denizden karaya geçişteki ana canlıydı, yani karaya geçti diyorlar. İşte yapay bir akciğere sahipti diyorlar. Yüzeyde yaşıyordu diyorlar zaten. İşte hafif ayağımsı yapıları vardı diyorlar. Hafif, yani geçerken böyle yürüdü karaya çıkarken, ve bununla ilgili çizim yapıyorlar bir sürü. Ne oluyor? 1950'lerde ve 2000'li yıllarda tekrar bulunmak üzere birçok kere Solecant canlı okyanusta bulundu. Balıkçılar buldular ve görüntülediler. Hiç de yüzey balığı değilmiş evrim teorisine iddia edenlerin söylediği gibi. Dip balığıymış. Akciğer, yapay akciğer alakası yok yapay akciğerle. Yağ kesesiymiş. Ayağımsı yapı zaten yok. Öyle. Tamamen yalanla, değil mi, çarpıtarak, konuları, canlıları çarpıtarak ve en önemlisi bu konuda bilgi sahibi olmayan insanları yanıltarak buraya kadar getirdiler. Tabii yine Allah'ın dilemesiyle oldu bu.
Evet.
Değil mi? Allah'ın dilemesiyle oldu. Çünkü Allah gösterdi. Yani Allah inancından başka bir inancın hakim olduğu bir toplumda neler olabiliyor? Allah bunu gösterdi, değil mi? 20. yüzyılda savaşlarla geçti 20. yüzyıl. Ve hep Darwinist teoriden çıktı bu savaşların kaynağı da. Yani faşizm, komünizmin, değil mi? İnsan bir hayvandır aslında ve çatıştıkça, savaştıkça ilerler mantığından dolayı savaşlar oldu.
Evet, doğru.
Şimdi Allah, tabi Allah'ın dilemesiyle yayıldı evrim teorisi ve Allah böyle bir inançla nerelere gidileceğini insanların göstermiş oldu. Öbür türlü insanlar belki canlandıramazlardı kafalarında. Şimdi demek ki böyle bir şey zaten yok. Allah birçok bilimsel delille biz olmadığını anlıyoruz. Fosillerden, değil mi? 300 milyona yakın fosille zaten yaratıldıklarını, canlıların, yani yarım yamalak evrim teorisini savunanların iddia ettiği gibi yarım yamalak bir canlı olmadığını, tüm fosil katmanlarında gördüğümüz tüm canlıların fosil katmanlarında aniden belirdiklerini ve tüm yapılarıyla, yani eksiksiz tüm yapılarıyla biz kayıtlarını görüyoruz. Ayrıca diğer konular olsa gerek, değil mi? Proteinin tesadüfen oluşamayacağı. Bir proteini biz biliyoruz ki artık başka proteini olmadan bir protein oluşamaz.
Evet.
Bu da demek oluyor ki yaratılmış olması gerekiyor ikisinin aynı anda. Şimdi bunlardan hepsiyle anlıyoruz. Dolayısıyla insanlık ancak böyle bir, yani Allah'ın dili söylediği gibi, tarif ettiği gibi yaşarsa huzura, mutluluğa erişiyor. Bunu da anlıyoruz. Diğer türlü, değil mi? Allah inancının gizlenmeye çalışıldığı bir şeyde, inkar edilmeye çalışıldığı bir yapıda, bakın neler oluyor. Hep sıkıntı oluyor, terör oluyor, hep bunlar oluyor. Şimdi PKK ki nitekim o da öyle. Yani komünist bir örgüt olmasından dolayı terör uyguluyorlar. Dolayısıyla Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması, değil mi? Allah'ın yarattığının, Allah'ın yaratmış olduğunu tüm canlıların insanlara göstermek gerekiyor. Çünkü birçok insan bilmediğinden dolayı bunu, evrim teorisini iddia edenlere kanıyor. Yani şimdi bu evrim teorisini iddia edenler daha önce birçok kez videolarını izledik. Yani kanallara çıkıp çok rahat bir şekilde, mesela biz burada izlediğimizde gülüyoruz bayağı uzun uzun. Çünkü çok komik bir şey iddia ediyorlar. Yani söyledikleri, anlattıkları çok komik. Ben bunu kitabımda anlattım diyor ama tam olarak bilmiyoruz diyor vesaire.
Kitabımda şey yaptım diyor.
Evet. Şimdi bunlar göğüslerini geri geri çıkıp anlatabiliyorlar. Çünkü birçok insan bilgi sahibi değil bu konuda. Değil mi? Her insan bu konuda bilgi sahibi olsa, ki bu çok kolay günümüzde internetle, bilgisayarla çok kolay. Bunların konuştukları bir ortamda onları hemen güzel bilimsel cevapla susturulsa, yani böyle bir takım insanlar şöyle savunma yapıyor. Yok, benim atam maymun değildi, ben maymundan gelmedim. Bu bir savunma değil. Yani yaratılışı orada bilimsel delilleriyle ispatlamak gerekiyor ki bu çok kolay. Bakın, evrim teorisini iddia edenlerin elinde bir tane geçerli delil yok. Mantık, evet. Ve söyledikleri her şey yalan. ve çarpıtma ya da çarpıtma. Ama yaratılışı yani gerçeği söyleyenler de bizde hepsi bilimsel delil ve hepsi geçerli. Bakın söylediğimiz her şey bilimsel buradaki. Fosil kayıtlarından bahsediyoruz ki var. Kimse de reddedemez. Değil mi? Darwin söylüyor. Eğer diyor türler diyor böyle karmaşık, niye türler karmaşık değil diyor o zaman. Böyle bir evrim eğer meydana gelmiş olsaydı diyor, sayısız fosil katmanında bunlara rastlamamız gerekmez miydi diyor. Kendisi Türlerin Kökeni kitabında söylüyor bunu. İşte bu bilimsel deliller işte herkese anlatmak gerekiyor inşallah.
İnşallah. Ya ortaya çıktığı zaman ilk evrim teorisi tabi 1850'li 40'lı yıllarda ortadaki yani teknolojiye baktığımızda mikroskop bile yok. Şu anki biyolojide bugün mikroskop en küçük laboratuvarda bile var. İlkokullarda bile var artık. O bile yokken ortaya atılmış bir varsayım bu. Sadece bir masal türü. Yani Darwin çıkıyor Beagle gemisiyle. Bütün dünya dolaşıyor. İşte geldiği zaman topladığı bütün o hayvan kalıntılarını yani çarçabuk böyle düzenli bir şey değil. Yani her türlü hayvandan toplayabildiğinin yanına almış. En son ispinoz kuşlarına bakıyor. Bakıyor gagaları farklı. O zaman diyor bu bunlardan zaman içerisinde değişmiş olabilir diyor. Lamarck da ondan önce buna benzer bir şey söylemiş. Tabii bunlar hücrenin daha ne olduğunu bilmiyor. Genetiğin ne olduğunu bilmiyor. DNA'nın ne olduğunu hiç bilmiyorlar. Ona bakıyor, konuşuyor ve sonra diyor ki ya bunlar bu şekilde dönüşüm geçirmiş olabilir deyip teorisini bunun üzerine koyuyor. Sonra da bu kabul üzerine, bu bir ön kabul. Canlıların değişip evrimleştiği ve ortak bir atadan geldiği bir ön kabul. Bir şeye dayanmıyor. Ya hayat bir kere böyledir diyor zaten. Bunun yapıcı mekanizmasını araştırırken de bunun adına doğal seleksiyon diyor. Ve kitabın adını da türlerin kökeni doğal seleksiyon ile diye koyuyor. Doğal seleksiyon sanki türlerin evrimleşmesini sağlayacak olan bir etmenmiş gibi kitabında ortaya bunu bu şekilde yansıtıyor. Daha bunun kitabın çıkmasını hemen takip eden bir yıllar içerisinde, bir 6-7 yıl içerisinde Mendel ilerleyen yıllarda genetik devrimini ortaya koyuyor ve diyor ki genler, DNA, genetik materyal diyelim, o zaman adı DNA değildi. Genetik materyal bir önceki anne ve babasından gelip dış ortamdaki değişikliklerle hiçbir alakası olmayan bir belirteçtir diyor. Ve canlılar hiçbir şekilde dış ortamla değişemezler diyor. Ancak anne babasının sahip olduğu genlerin varyasyon olur. Yani onun karışımı olurlar. Günümüzde yani nasıl anne babasının çocuklar kendilerini bilir. Herkes anne babasının benzeri olur. O kadar. Başka bir canlı ortaya çıkmaz. Bütün canlılar aleminde bu böyledir. Hepsi kendisinin anne ve babasına benzer. Bu kadar. Ama benzer yani onun aynı kalıtsal özellikleri gösterir. Çok ufak tefek de farklılık olur. Bu kadardır. Doğadaki konu budur. Çünkü Allah DNA'yı değişmeyecek biçimde yaratmış. Çok sağlam bir madde DNA. Çünkü DNA'nın içerisinde kendini koruma paketleri var. DNA kendini koruyacak bilgiyle birlikte yaratılmış vaziyette. Koruyan da Allah tabii ki ama zahiren baktığımızda DNA nasıl kopyalanır, nasıl taşınır, nasıl bölünür, nasıl iletilir, nasıl kesilir, nasıl eklenir, nasıl kopyalanır, nasıl protein sentezlenir, nasıl sentezlenen protein DNA'yı yapar. Kendisini yapacak bilgiyi de içeriyor içerisinde. Kendisinin tamirini de içiyor. İçeriyor ve hangi zamanda hangi zaman aralığıyla olacak onu da içeriyor. Taslama bir yapı çünkü. Hiçbir eksiği yok. Bu yapının içerisinde evrimciler kusur arıyorlar. Aradıkları kusuru da 150 yıldır bulamıyorlar. Yani geçen Oktay Hocam söyledi çok güzel. Bir şey yok olduğu için yok dedi. Var da yok değil ki dedi. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Yani bir torbanın içine açtın. İçerisinde karşı 10 tane bilye var. Saydın 10 tane bilye var. 11. nerede diye arar mısın? Ya yok işte yani. Torbanın içini aç, torbayı yırt, bak torbayı aç, moleküllerini ayır, ne yaparsan yap. İçinde onun 10 tane bilye konulmuştu. 10 tane bilye var, bu kadar. Onun içinde 11 tane var ve 11. nerede diye aramak deli işi olur. Mantıksız, akılsız bir iş olmuş olur, boşa uğraş olur. Bugün bir makale okudum. GPCR diye bir protein var. G-protein, reseptör protein. G-protein, activated reseptör. GPR. Onun moleküler şemasını çıkartmak için bir bilim adamı, Brain Kabilan diye bir bilim adamı 20 yıl uğraşıyor. Bu insan vücudunda birçok yerde bulunan çok hayati bir hücre proteini. Onunla mesela birçok ilacı, vücut ilaca cevap veriyor ve ilaç tesir ediyor. Birçok hormon, mesela adrenalin, onun sayesinde hücre tarafından tanınıp hücre reaksiyonlarını yapıyor onunla ilgili. G proteinleri olmasa yani, vücudun birçok yerinde var. Mesela gözümüzdeki rodopsin pigmenti de, proteini de G proteinini aktive ederek görme işlemini sağlıyor. Yani vücudumuzun birçok yerinde çok hayati özellikleri olan bir protein. İlerleyen programlarda bu proteinle ilgili daha ayrıntılı açıklamalarda yaparız inşallah. Ama sadece bunun moleküler kristallografi deniliyor. Yani kristal yapısının, şeklinin, şemasının çıkartılması. 20 yıl uğraşıyor adam. 20 yıl. Ve sonunda bu proteinin, bizim hücremizin zarındaki bir protein bu. Birçok vücudumuzun birçok yerinde var. Çıkartıp başardıktan sonra makalesi Nature dergisinde yayınlanıp çok büyük bir ödül ve fonlar üzerine bağlanıp devlet tarafından desteklenen hale geliyor. Vücudumuzdaki bir tane protein mekanizmasının ortaya çıkartılması bile 20 yıl sürüyor ve üzerinde yüzlerce kişi çalışıp milyonlarca dolar para harcanıyor. Yani canlının içi dehliz. İnsan içine girdiği zaman daha henüz bu teknolojiyle tam ayrıntılarını bulamıyor. Muazzam bir dünya. Muazzam komplekslikte. Daha ne olduğunun fotoğrafını çıkartmaktan insanoğlu teknolojisi daha bu seviyelerdeyken üzerinde de acayip uğraşıyorlar. Bunun tesadüfen olduğunu söylemek kainatın en büyük herhalde esprisi konumundadır. İşte onun için kardeşlerimizin dediğin gibi bilgilenip, nasıl bilgilenecekler? Çok basit. İngilizce istiyorlarsa İngilizce, Türkçe istiyorsa Türkçe, 72 dilde hocamızın kitapları ve eserleri var. İnternet sitelerinden bedava indirip bunları izleyebilirler. Kitap okumaktan çok hoşlanmıyorsa videoları izlesin. Video izlemiyorsa ses kaseti dinlesin. Hiçbir şey yapamıyorsa röportajları dinlesin. Veya kitap okusun, anlasın artık nasıl hoşuna gidiyorsa. Herkese her şekilde hitap eden inşallah çok büyük bir külliyat. Hocamızın külliyatı Harun Yahya Kaynakları inşallah. Allah razı olsun ondan. Kardeşlerimiz bilgilenecekler. İnşallah Allah'a olan imanlarını kuvvetlendirecekler.
İnşallah. Tabi hocam ahir zamanda olduğumuz için inşallah Allah televizyon teknolojisini yaratıyor. Bilgisayar, internet teknolojisini yaratıyor. Hepsi işte Darwinizmi, materyalizmi susturmaya, onları çürütmeye bir vesile oluyor aslında. Bu açıdan çok büyük nimet. Yani biz bilgisayar, internet teknolojisi son 10-20 yılda çok hızlı bir şekilde ilerledi. Değil mi? Tam ahir zamanda olduğumuz için
evet.
Allah Darwinizmi, materyalizmi çürütmeye, çökertmeye bu ilimleri, bu teknolojileri vesile kılıyor inşallah. Darwin'in fosillerle ilgili bir sözü var. Sayfa 185'te türlerin kökeninde. Onu okuyalım. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığı ile karşılaşmıyoruz diyor bakın Charles Darwin. Eğer benim iddia ettiğim gibi bir durum söz konusuysa diyor yani Darwin. Neden bu türleri sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Çünkü sayısız yani birçok sayıda olması gerekiyor ara geçiş formunun. Çünkü bir türün bir başka türe yavaş değişimlerle türediğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla o bir tür, diğer ikinci ana tür, bu iki türün biz fosillerini buluyoruz. Bu iki türden çok daha fazla ara ortadaki canlıların fosilleri olması gerekiyor. Çok daha fazla. Milyonlarca belki de.
Evet.
Çünkü küçük doğru. Değişimlerle diye iddia ediyorlar. Bakıyoruz bir tane bile yok. Bir tane bile yok. Ama o diğer türleri biz tam olan, mükemmel olan türleri sürekli görüyoruz fosil katmanlarında. Ve günümüzdeki yaşayan aynı türlerle kıyasladığımızda hiçbir değişim, hiçbir fizyolojisi vesaire hiçbir değişimi görmüyoruz biz. Tam olarak aynı şekilde buluyoruz. Evet, kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Ara geçiş formlarının fosil katmanlarında bulunmamasından bahsediyorduk ve evrimcilerin bununla ilgili itirafları var. Biraz önce Darwin'den bir alıntı okuduk. Şimdi de Derek Ager, ünlü yine evrimci bilim adamı Derek Ager şöyle söylüyor. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde sürekli aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise yaratıldıklarının bir ispatıdır.
Bu kadar.
Çok net bir şekilde söylüyor değil mi Onur Hocam?
Tabii. Ya bu zaten yapılması gereken bu. Çünkü doğru bir şey var, onu söylüyor. Bir de çok güzel bir şey söylüyor. Allah'ın yaratmasını söylemek, Allah'ın var olduğunu söylemek, Allah'a inandığını söylemek en başta kendisine, sonra da bütün insanlığa, dünyaya çok hayırlı bir şey yapmış oluyor zaten. Allah'ın varlığını zaten kabul etmek en başta zaten kendi ruhunu ve vicdanına şifa olmuş oluyor. Çünkü Allah ayette kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor inşallah. Yani tek ruhumuzu tatmin eden bir şey var, o da Allah'ın zikri. Allah nasıl zikredilir? Allah övülür, hamd edilir değil mi? Allah'ın varlığı üzerine, onun sıfatları, isimleri üzerine inşallah zikredersin, konuşursun, anlatırsın. Allah'ın varlığı, Allah'ı anlatırsın, Allah'ı söylersin inşallah. Allah'ın rahmetinden bahsedilir, Allah'ın yüceliğinden bahsedilir, Allah'ın yaratmasından bahsedilir, Allah'ın ahireti yaratmasından bahsedilir, Allah'ın yarattığı kaderden bahsedilir. Böyle böyle insan zaten hem kendisine şifa olur, hem de çevresindekilere şifa olmuş olur ve bütün dünya çok güzel bir hale gelir. Herkes Allah'a inandığını özgür bir şekilde söyleyip Allah'ın güzelliklerinden bahsettiği an zaten Allah alem altın çağı o gelmiş demektir inşallah. Hocamız onu söylemişti. Herkes İslam birliğini istiyorum desin, herkes böyle söylesin inşallah. O zaman bakın olur demişti. Zira zaten şimdi günümüze baktığımızda bu Darwinist eğitimle gelmiş ve bunun etkisi olarak, yönetim biçimi olarak komünizmi benimsemiş yönetimin etkisiyle birçok belalar söz konusu. Allah insanların şifa bulması için, Allah insanların doğru yola gelmesi için, Allah insanları doğruya getirmek için. Hadi isminin tecellisi olması bakımından bela veriyor. Sıkıntıya sokuyor insanları, zorluk yaratıyor ortama inşallah ki yanlış olduklarını anlayıp doğru yola gelsinler diye. Buradan insanların ibret alması gerekiyor. Mesela ya PKK belası var, direkt yani en yakın o var, ondan başlayayım. Yıllardır Türkiye'nin başında bir beladır. Türkiye'de de insanlar onların arkasından sadece yani işte birçok askerimizin orada şehit olduğunu söylerler. Onunla ilgili mesela şehit haberleri yapılır. Ağlayan anne ve babaların hüzünlü hallerini mesela gazeteye çıkarırlar, televizyona çıkarırlar. Ya böyle yapılacağına inşallah PKK terörist, terörizmin kaynağı Marksizm'dir ve PKK komünist bir örgüttür. İşte PKK'nın silah bırakması lazım, gelin sizi evlendirelim diyeceğine, komünizmin temeli Darwinizm'dir, Darwinizm'de çökmüş, bilimsel olarak ispatı, yani bilimsel olarak çöktüğü net olarak ispatlanmış bir teoridir diye söylense. Hatta onunla ilgili bizim videomuz vardı. Terörle mücadele isimli. Eğer o videoda hazırlanabilirse inşallah onu da yayınlayabiliriz. Bu şekilde yani sadece komünizmin çözümü değil, sadece dolayısıyla terörizmin çözümü değil, tüm dünyadaki bütün her sorunun çözümü inşallah Allah'ın varlığının dile getirilmesiyle, Allah'a inanılmasıyla oluyor. Çünkü Allah yaratıyor. Her şeyin sahibi Allah. Her türlü ortamın, sorunun ve çözümün sahibi Allah. Yani Allah yaratıyor onu. Onu Allah ortaya çıkartıyor. O zaten kendi kendine olan bir şey değil. Bağımsız bir konu yok hiçbir zaman. Dünya, yani bütün kainatta inşallah bağımsız bir konu olmaz. Her şey Allah'ın kudreti ve inşallah onun iradesi altındadır. Şimdi o videomuz hazırmış. Terörle mücadele inşallah onu izleyelim, sonra devam ederiz.
Kahrolsun demekle veya şiddetle kınamakla komünist terör son bulmaz. Komünist teröre karşı tek çözüm antikomünist ilmi çalışmadır. Türkiye son 30 yıldır komünist bölücü terörle mücadele ediyor. 30 yılda binlerce insanımız şehit oldu, milyarlarca dolar terörle mücadeleye ayrıldı. Ancak teröre çözüm bulunamadı. Çünkü teröre zemin hazırlayan, terörün gelişmesini ve güçlenmesini sağlayan ana kaynağa karşı neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör, komünist terör. PKK etnik kökenli bir hareket değildir. PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir. bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanmaktadır. Ve ideolojisinin gereği olarak karakollara saldırmakta, sokakta yürüyen polisimizi sırtından vurmakta, öğretmenleri kaçırmakta, sivilleri bombalamakta, askerlerimizi şehit etmektedir. Marksist-Leninist ideolojinin temeli materyalizmdir. Materyalizmin tek sözde bilimsel dayanağı, ana hayat damarı ise Darwinizmdir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz, materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz, komünizmin olmadığı yerde terör olmaz. Komünist terörü asıl ayakta tutan güç, halk içinde yaptığı materyalist, komünist propagandadır. PKK da geceli gündüzlü 24 saat bölgede komünist propaganda yapmaktadır. Kahvehaneleri, bakkalları, halkın toplanma yerlerini adeta eğitim alanına çeviren terör örgütü, kendince sözde bilimsel deliller sunarak materyalizmin geçerliliğini anlatmakta ve bu yolla kendine taraftar toplamaktadır. Bu yoğun propagandaya karşı yapılması gereken tek şey ise anti-propagandadır. Yani Darwinizmin ve materyalizmin geçersizliğini bilimsel delillerle, ilmi, akılcı ve net bir üslupla anlatmaktır. Yapılacak bu ilmi çalışma, terör örgütünün beyninden vurulması demektir. Beyni dağılmış bir bünyenin varlığını devam ettiremeyeceği ise açıktır. Nitekim 30 yıldır ısrarla ilmi mücadeleden kaçılması, durumu bugünkü aşamaya getirmiştir.
PKK Şırnak'ın Silop ilçesinde polis evine saldırı düzenledi. İki polis şehit düştü.
İki assubayla bir uzman çavuş şehit oldu.
Siirt'in Pervari ilçesinde teröristler askeri karakola saldırdı. Hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek teröristleri lanetledi.
Bunu yapanları, buna destek verenleri, buna imkan sağlayanları lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum.
Komünist terör örgütünü kınamanın, terörü yapanlara kahrolsun demenin, yaptığınız ayıp değil mi, hiç mi vicdanınız yok şeklinde konuşmalar yapmanın, teröre karşı mücadelede hiçbir etkisi yoktur. 30 yıldır yazılan yazılarda, sohbet programlarında, yapılan açıklamalarda, gazete manşetlerinde terör saldırılarını kınıyoruz denileceğine, PKK komünist, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir denilmiş olsa, kahrolsun hain PKK denileceğine, PKK komünisttir, komünizm Darwinizm'e dayanır, Darwinizm de çökmüştür denilmiş olsa, hainler yine azıttı başlıkları atılacağına, Darwinizm ve materyalizmin geçersizliği bilimsel olarak ispatlanmıştır denilmiş olsa, komünist ve materyalist teröristlere böyle bir yere varamazsınız, evinize, ailenize dönün denileceğine, 350 milyondan fazla fosil yaratılışın gerçek, evrimin yalan olduğunu ispatladı denilmiş olsa, kahrolsun terör mitingleri yapıp meydanlarda PKK'yı lanetliyoruz denileceğine, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması imkansızdır denilmiş olsa, anneler babalar ağlıyor, PKK'nın hiç mi vicdanı yok denileceğine, 20. yüzyılın tüm bilimsel bulguları diyalektik materyalizmin geçersiz olduğunu gösterdi denilmiş olsa, terörle mücadelede çok kesin sonuçlar alınabilirdi. Komünist teröre karşı çözüm, kınama konuşmaları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, kahrolsun demek değildir. Komünist teröre karşı çözüm, saatler boyunca neticeye varmayan tartışma programları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, tek başına askeri ve polisiye tedbirlerde değildir. Komünist teröre karşı çözüm, anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist bilimsel çalışma yapmaktır.
Evet, hem de çok ucuz bir yöntem. Yani trilyonlarca lira harcayıp o kadar tonlarca bomba atacağına, o kadar kişi fiziksel olarak ve birçok çaba göstereceğine, sadece ilimsel, bilimsel olarak Darwinizmin çöktüğünü, Allah'ın varlığını birliğini anlatan iman hakikatleriyle anlattığımız zaman ve komünizmin aslında ne kadar da kötü bir teori olduğunu, yani ne kadar milyonlarca insanın katledilmesine vesile olmuş bir yönetim tarzı olduğunu, bilimsel açıdan komünizmin de çökmüş olduğunu anlatıldığı zaman Güneydoğu bölgesinde inşallah bütün o bölgedeki yani PKK terörü, PKK komünizmi sona erecektir inşallah. Neden? Çünkü bakın Lenin ne diyor? Lenin Abdullah Öcalan, ben diyor 21. yüzyılın Lenin'iyim diyor adam. Lenin ne diyor, ona bakıyoruz şimdi. Demek ki 21. yüzyılın Lenin'i ise o. Demek ki Lenin'in ne söylediğine baktığımızda Apo'nun söylediği ortaya çıkmıştır. Lenin polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarına yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Vladimir Lenin teorik ve pratik terör hakkında kitabından, 2005 baskılı kitabından. Ne diyor burada? PKK'nın yaptığının aynısını söylemiyor mu? PKK bugün bunların aynısını yapmıyor mu? Hatta dün haberi vardı. PKK haraç toplamıştı oranın çevre halkından. Çevre halkın işte normal oradaki vatandaşlardan, yani devletin yani normal kendi vatandaşlarından para toplamış. Lenin'in tam söylediğini yapmış mı? Yapmış. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek. Daha geçen orada hemen polis akademisinin orada suikast yaptılar. Oradakiler devlet memuru zannederek. Askerleri, polisleri her gün bir şehit haberi geliyor neredeyse. Yapmıyor mu bunları? Bunları da yapıyor. Devlet kurumlarına yangınlar çıkartmak, bombalamak, insanları öldürmek gibi birçok eylem planını iktidara ulaşmanın temel unsuru olarak Lenin söylüyor. Ve diyor ki Marksizmi pratik olarak, değil mi, iktidara taşımanın tek yolu bu diyor. PKK ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Demek ki PKK'nın amacı ne? Komünizmi iktidara taşımak. Bu. Stephen Jay Gould var. Ünlü Marksist, materyalist bilim adamıydı geçtiğimiz yüzyılda. Paleontolojik açıdan önemli itirafları da vardı. Evrimi ortadan kaldıran. Halbuki kendisi de evrimci. Şöyle diyor. Ya komünizmin bir deneme yaptı. Komünizm diyor mutlak gerçek. Yani illaki eninde sonunda komünizm olacak diye bir ön kabulle inanıyorlar. Sonra da diyor ki henüz olmadı. Henüz denemeler yeterli başarıda, yeterli kıvamda olmadı. Şimdi o yüzden ikinci, üçüncü artık son deneme için bir daha hazırlanıyor. Ve daha güçlü bir şekilde komünizm gelecektir diyor. Kendisi bir komünist. Çok azılı bir komünist yani. Böyle olacağını söylüyor. Bu düşünceye sahip birçok Avrupa ülkesi, Çin, çevre birçok ülkeler, Suriye, PKK'ya zaten destek oluyorlar. Çünkü bağdaşlıkları, ortak görüş bu. O bölgede, yani dünyada komünizmin bir gün muhakkak egemen olacağını düşünüyorlar. O PKK'nın olduğu bölgede başlangıç bölgesi. Yani bu bölgedeki üst orası olacak, komünizm üssü. Onların davasını mutlak gerçek olarak görüyorlar. Hayatın mücadelesinde, diyalektiğinde, materyalist bir bakış açısında baktıkları için hayatı diyalektik bir mücadele ortamı olarak görüyorlar. Bu mücadeleye uygun yer olarak, üst olarak orayı benimsiyorlar ve onların mücadelesini, bu mücadelenin de kurallarını Lenin'in söylediği gibi devletin insanlarını öldürerek bombalama eylemleriyle bu mücadelesini destekliyorlar. Maddi, para veriyorlar, uyuşturucu ticareti yapmasına göz yumuyorlar, silah oraya veriyorlar ve sonuçta ne oluyor? PKK oradan besleniyor. PKK dediğimiz aslında dünya komünizminin desteklediği bir üs gibi düşünebiliriz. Yani küme olarak düşünebiliriz. Onun için işte 30 yıldır sadece askeri müdahale ile bitmiyor. Ya yoksa bitmemesi mümkün mü? Ya koca Türk ordusunun orada birçok askeri var, birçok aslanı var, birçok silah var orada. Savaş oluyor. Yani gerilla taktikleriyle saldırıyor onlar. Yani her ne taktiğiyle saldırırsa 30 yılda bir şeyin sonu olmaz mı? Olmamasının sebebi bu işte. Zahiren baktığında yani değil mi? Güçlü olursa bir silahlı kuvvet küçük olanı ezmesi gerekir. Ama olmuyor. Neden? Çünkü gerilla taktikleri kullanılıyor ve kaynağı birçok yerden, fazla kaynaktan destek alıyor. Sen mesela bugün bu üssü bombalıyorsun, yerini keşfettin diye kampı yok ediyorsun. Halbuki o sırada oradaki askerler hemen başka yere gitmiş oluyor. Aldıkları destekle hemen başka bir yere derme çarpma üs yapıyorlar. Üs dediği zaten gerilla koşulları, orman koşulları, dağ koşulları. Betonarme öyle normal şehirleşme gibi bir yapıda yaşamadıkları için zaten, mağarada, çadırda yaşadıkları için hemen oradan çadırı toplayıp başka yere gidiyorlar. Sen oraya o sırada trilyonlarca lira değerinde bomba atmış oluyorsun. Nafile. Bir çözümü de olmamış oluyor. 32 yıllık bu tecrübe, yani 30 yıllık nerede pardon, bu yaşanan tecrübenin gösterdi, açık gerçek bu. Şu gün televizyonlarda bunun hala anlatılmamasının sebebi, yani gerçek çözümünün anlatılmaması, söylenmemesi çok hayret verici bir konu. Zira hocamız bunu yıllardır söylüyor. Fikri anti-materyalist, anti-darwinist, anti-komünist çalışma yapılacak. Bu kadar basit. Terörle ilgili bugün bu kadar şehit oldu, içimiz kan alıyor diyeceğine bir proteinin bile tesadüfen oluşamayacağını söyle. Terörü kınıyoruz diyeceğine komünizm, PKK komünist bir örgüttür de. Komünizmde askerleri, polisleri ve memurları öldürmek, bombalamak üzerine kurulu, dayatmacı, şiddet ve baskı üzerine kurulu, sevgiden uzak, çözümden uzak, adaletten uzak, insanlıktan uzak bir yönetim şekli olduğunu, şeytanın bir enstrümanı olduğunu, insanlara sadece zulüm getiren bir bela olduğunu, Darwinizmin temel aldığını, Darwinizmin de bilimsel olarak çöktüğünü net olarak anlatsan zaten çökecek. Çünkü oradakiler de insan yani. Ya oradaki farklı bir yaratık değil, oradaki de insan. O da senin konuşmanı dinliyor, o da senin sözünü anlıyor. O da zaten Allah'ın yarattığı ve Allah'a bir gün hesap verecek olan bir kul. İnşallah sen zaten üstüne düşen görev, Allah bütün Müslümanlara tebliğ yapmakla yükümlü kılmıştır. Bütün Müslümanlar, peygamberlerin biz hayatından bunu görüyoruz. Ne diyor Allah ayette? Senin üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Yalnızca apaçık, yani demek ki apaçık tebliğ. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, güzelliğini, İslamiyet'in hoşnutluğunu, değil mi? Allah'ından razı olmanın, Allah'ı razı etmenin özelliklerini en güzel biçimde inşallah anlatması gerekir her Müslümanın. Burada da farklı bir şey yapılmayacak zaten. Güneydoğu'da, PKK terörünün olduğu yerde. Allah'ın yine varlığını, birliğini anlatacaksın. Ama oradakilerin inandığı dini bilip, komünist olduklarını bilip, Darwinist ve materyalist bir kafada olduklarını bilip, ona uygun şeyler söyleyeceksin. Konu bu inşallah. Yani yoksa orada onu anlatılacak. Avrupa'da mesela hocamızın ilanları dönüyor. Yaratış atlası gitti her tarafa orada. Oraya da o gidiyor mesela. Amerika'ya da yaratış atlası gidiyor. Çin'e de gidiyor artık. Japonya'da gidiyor. Dünyanın her yerinde tebliğ oluyor zaten inşallah. Oraya da yapılacak. Oraya da hocamız söylemişti onu. Terör baskısı olduğundan ve güvenlik tam orada olmadığından, risk olduğundan dolayı oraya yeteri kadar çalışma yapılamıyor. Orada devletin bu çalışmayı üstlenip yapması gerekir. Yapacağı çalışma da bu. Eğitim inşallah. Normalde eğitim olarak Darwinist eğitim veriyor devletin okullarında ve yayınlarında. Böyle olmaması lazım. Allah'ın varlığını birini anlatan anti-Darwinist eğitim verilmesi lazım. Bütün konu buradan kökünden inşallah çözülmüş olacak.
İnşallah. Hocam dediğin gibi yapılması gereken çok belli. Ve Allah net bir şekilde belirtiyor bize, değil mi? Apaçık bir tebliğ buyuruyor. Biraz önce ayeti söyledin inşallah. Şimdi insanların samimi olarak buna kanaati gelen insanlar da bazen bu mücadeleyi yapmaktan çekiniyorlar. Daha doğrusu erteliyorlar. Niye erteliyorlar? Ölümü uzak görüyorlar. Yani değil mi? Ortalama bir ömür dediğimiz bir ömür var. 70-80 yıl. Ancak insanın 70 yaşına ya da 80 yaşına gelip gelmeyeceği hiç kimse bilemiyor. Ne zaman canın alınacağını. Hiç kimsenin bir garantisi yok o konuda. Bu konuda. Dolayısıyla insanın böyle önemli bir konuyu, yani Allah'ın, değil mi, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Dolayısıyla böyle bir Allah'ın emrettiği görevi, farzı ertelemek çok yanlış ve çok yanlış bir düşünce. Bunu şeytan veriyor zaten, ertelemeyi. Erteleme inkarda bir artıştır buyuruyor Allah başka bir ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Dolayısıyla insanın ölümü çok yakın görüp hızlı bir şekilde de Allah'ın, yani hızlı bir şekilde derken hemen Allah'ın emirlerine uygulaması gerekiyor. Kur'an'a rehber edinmesi gerekiyor. Ve ertelememesi gerekiyor. Bakın şu an şimdi dünya hayatının geçiciliği ile ilgili, gerçeğiyle ilgili bir videomuz var. Bunu izleyelim inşallah. Tamam, sesle ilgili bir problemimiz var galiba. Tekrar baştan. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Evet, Allah insanları imtihan etmek için insanlara güzellik verebiliyor, değil mi? Zenginlik verebiliyor, sağlık verebiliyor ama insanın bunları işte bunlara aldanmayıp, yani dünyanın metanına aldanmayıp ahirete odaklanması gerekiyor. Yani Allah'ın insana Allah ne emrettiğini Kur'an'da okuyoruz biz inşallah açık bir şekilde. Allah'ın bizden ne istediği, onları uygulaması gerekiyor insanın ve bunu ertelemeden uygulaması gerekiyor. Çünkü çoğu insanda ölümü uzak gördüğünden dolayı ibadetlerini erteleme mantığı olabiliyor. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Zaten hani 60-70 yılı yaşarım, 50 yaşıma geldiğimde de ibadet etmeye başlarım. Değil mi? Fikri mücadele etmeye başlarım belki diye düşünüyor olabilir. Halbuki çok yanlış bir bakış açısı bu. Mezarlıkta bir sürü genç yaşta ölen insan var. Mezarlar dolu. Yani genç yaşta ölen insanlar da var. Yaşlı birçok insan da var. O yüzden insanın hiçbir şekilde ibadetlerini, Allah'ın emirlerini ertelememesi gerekiyor. Zaten insanın hesap veremeyeceği bir durum olur o ahirette. Yani değil mi? O tip bir davranış. İnsan Allah'a açıklayamaz bunu ahirette. Allah, bakın Nisa suresinin 78. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile buyuruyor Allah. İnşallah. Bir insanın birçok malı olabilir, zenginliği olabilir veya çok güzeldir. Bunların hiçbirisi ölüm için bir engel değil. Haşa, olamaz zaten. Yani Allah'ın belirlediği ecel geldiğinde insan canını veriyor. Mesela bir hastalığa yakalanıyor insan, kanser oluyor örneğin. Çok zengin olabiliyor ama tedavi olamıyor. Değil mi? O büyüyor, büyüyor, büyüyor kanser. Allah'ın dilemesiyle Allah ona bir sebep kılıyor kanseri. Ve insanın canını veriyor insan canını. Bir trafik kazası olabilir, bir doğal afet olabilir. Birçok yöntem var yani. Birçok insan birçok şekilde, evet, canını verebilir. Allah onların hepsini bir sebep olarak yaratıyor zaten. Mesela geçen gün gazetede bir haber okudum. Yolda yürürken yağmurun yağmasıyla binadaki beton sıvalar gevşemiş ve düşmüş. Aşağıda yürüyen bir insanın da üzerine düşmüş ve vefat etmiş o kişi. Bakın, hiç tahmin etmediği bir an. Yolda yürüyor, yağmur yağıyor. Tamam, yani farklı bir ortam değil, çok farklı. Ama binanın sıvaları gevşemiş ve üstüne betonlar düşmüş. Beton parçaları. Hiç tahmin etmediği yerde, zaten ölüm insana böyle gelecek Allah-u Alem. Yani hiç tahmin etmediği yerde, hiç beklemediği bir anda gelecek. O yüzden o an geldiğinde de, değil mi, hazır olmak için, hazır olmak için, güzel bir şekilde karşılanmayı ümit etmek için insanın ibadetlerini eksiksiz Allah'ın tam emrettiği gibi yapması gerekiyor. Allah Enbiya suresinin 35. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz buyuruyor Allah.
İnşallah.
İnşallah. Yine Cuma suresinin 8. ayetinde de ki elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir buyuruyor Allah. Çünkü Allah şu insanların da durumunu bize söylüyor. Erteleyip, çeşitli bahanelerle ibadetlerini erteleyip veya Allah'ı inkar eden insanların ahiretteki, bakın, konuşması, Münafıkun suresinin 10. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsem ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. İnfak etmek Allah'ın bir emri. Allah emirlerimi yerine getirin buyuruyor. Yani bu an gelene kadar. Çünkü insan ertelediğinde veya ibadetlerini yapmadığında, bilip de yapmadığında Allah ayette, yani o insanlar, değil mi, orada pişman oluyorlar. İnanılmaz bir pişmanlık kaplıyor içlerini. Çünkü cehennemde sonsuza kadar kalacak insanlar. Ahiret zaten sonsuz hayat. Bir daha geri dönüşü yok. Bak, Allah Rum suresinin 43. ayetinde geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce buyuruyor. Geri çevirmek yok. Dolayısıyla insan onu anlıyor orada. ve eğer ibadetlerini çeşitli bahanelerle ertelemişse ya da yapmadıysa çok pişman oluyor. Değil mi? Yani kendisine çok pişman olur orada. Dolayısıyla o öyle bir ortamda olmaması için, öyle bir insanın pişman olmaması için, Pişman Olmadan Önce isimli bir kitabı var hocamızın. Kardeşlerimiz harunhea.org sitesinden ücretsiz okuyabilirler inşallah. O kitapta da detaylı olarak anlatılıyor. İnsanın pişman olmadan önce, hemen o an öyle bir an gelmeden önce işte Allah'ın emir ve yasaklarına uyması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. İnşallah.
İnşallah. Asr suresi 2 ve 3. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten insan ziyandadır. Allah insanların tamamının ziyanda olduğunu söylüyor. Ancak iman edip Allah'ın varlığını, birliğini kabul edip, iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Demek ki ziyanda olmamak için, yani ziyan etmek bir şeyi yani boşa harcamak. Ne ziyan edilir? Vakit boşa harcanır. En başta ömrünü yani boşa harcarsın. Dünyadaki bütün o sana verilen bütün nimetleri en başta vaktini boşa harcarsın. Eğer Allah'a iman edip, ya yani onu birleyenler diyor Allah hanif olarak, yani bir olduğuna iman edip, salih amellerde bulunanlar, salih amel ne demek? Salih, kelime manası olarak iyi, güzel, doğru, uygun demek. Salih amel demek ki iyi, güzel, doğru davranış demek. Salih amel ne olduğuna baktığımızda bu zamanda araştırmamız lazım. En iyi, en uygun davranış biçimi ne? Allah'ı razı etmek için dini olarak, değil mi? Kur'an mantığına göre en uygun hareketin ne olduğuna baktığımızda iddiat-ı İslam'dır. İnşallah onu görüyoruz. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi iddiat-ı İslam'dır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ayette, mücadele ilgili ayetlerde kadınlardan ve çocuklardan, değil mi? Yardım isteyenler uğruna neden cehd etmediğini Allah söylüyor. Neden etmiyorsunuz diye ayette soruyor. Şu zamanda kadınlar, çocuklar ve mustazaflar, yani zayıf bırakılmışlar için neden mücadele etmiyorsunuz diyor. Şu an çevremizdeki Müslümanlara baktığımızda bu ayetin tanımına uyan kimseler var mı yok mu? Çok fazla var. Her yerde var. Afrika'da var. Doğu Türkistan'da var. Aşağı Arap illerinde var. Dünyanın hemen hemen her yerinde, birçok yerinde Müslümanların zulüme, katliama uğradıklarını, zayıf bırakıldıklarını, güçsüz bırakıldıklarını ve kadınlar, çocuklar ve adamların zor durumda kalıp yardım istediklerini görüyoruz. Allah diyor ki bu durumda bir kere çaba harcayın. Bu farz diyor Allah. Bediüzzaman Hazretleri de yorumluyor bu zamanı ve zamanın diyor en büyük farzı diyor iddiat-ı İslam için çaba harcamaktır diyor. Yani oruç tutmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kurban kesmekten, dini bütün vecibelerin en üst sırasında yer alan en büyük, en acil, en önemli farz. İddiat-ı İslam. Neden? Çünkü çok acil bir durum. İnsanların hayatı, insanların refahı, insanların temel yaşam hakları tehdit altında. Bu da onun tek çözümü çünkü. İddiat-ı İslam. Mesela PKK terörü falan komik bir sorun kalıyor. Eğer İttihat-ı İslam olsa, Türk İslam Birliği olsa, hocamız onu söylemişti. Yani İttihat-ı İslam olduğunda PKK mensupları yani bir saat bile orada duramazlar. Ola ki Hazreti Mehdi'nin kulağına gider PKK'nın orada varlığı. Bir an için onun hani hoşuna gitmeme ihtimalini düşünüp hemen toz olurlar oradan ortamı terk ederler demişti. Çünkü Müslümanların birliği dünyanın en büyük kuvvetidir. Allah uhuvvet yaratıyor, kardeşlik yaratıyor. Bir hükmün yani iki kardeş, Müslüman kardeş yan yana geldiğinde normal 1+1=2 insan hükmünde olmuyor. Bir yan yana gelip 11 hükmünde bir güç oluyor. Bediüzzaman Hazretleri onu bir yan yana bütün o Müslümanların yan yana bir olarak geldiğinde ortaya çıkan rakam muazzam büyüklükte bir kuvveti temsil etmiş oluyor inşallah. Bu Allah'ın metafizik bir imtihan, yani dünyada kılmış olduğu bir koşul. Allah'ın yaratmış olduğu bir koşul inşallah. O yüzden samimi olup Müslüman kardeşler bir araya geldikleri zaman yani dünyada anarşiymiş, terörmüş, böyle sorun çıkartacak, bozgunculuk yapacak olan bir tip, böyle bir tip kalmıyor. Bütün bu güçlerin hepsi dağılıp yok oluyor. Çünkü neden? Şeytan çok zayıflamış oluyor. Şu an şeytan azmış durumda. Deccal azmış durumda. Allah geçtiğimiz yüzyılda onları üstün kıldı. Şu an onların üstünlüğü devam ediyor. Ama azalarak. Çünkü Mehdiyet'in güneşi artık doğdu. Yavaş yavaş güneş yükseliyor. Güneş yükseldikçe de ısısı bütün dünyayı ısıtmaya başladı. Bu ısı da şeytanı, deccali kavuruyor. Münafıkları da kavuruyor. Kim karşısındaysa Allah'ın dininin hepsini kavuruyor. Kızartıyor inşallah. Ve bu nurun ulaştığı her yerde biz Allah'ın dininin tamam olduğunu görüyoruz. Orada sorunların bittiğini görüyoruz. Zenginlik görüyoruz, ihtişam görüyoruz. Sanat ve estetik görüyoruz inşallah. Allah mücadeleyi emrediyor, farz kılıyor. Mesela mücadele şekli olarak da Allah yöntem bildiriyor bize. Bugün ehli kitaptan Yahudi değil mi? Kardeşlerimiz vardı. Kitap ehli sonuçta inşallah. Allah kitap ehline nasıl davranılması gerektiğini bildiriyor. Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor Risalesinde. Mesela Müslümanların kitap ehline nasıl davet edeceğiyle ilgili kitapehli.com hocamızın internet sitesi var. kitapehli.com oradan şu an okuyorum ben bu yayınları. Kardeşlerimiz oradan girip Kur'an ayetlerinin ve birçok kaynağı buradan bulabilirler. Ankebut suresinde 46. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşlerinde zulmedenlere hariç olmak üzere. Yani herkesin içinde bir kötüsü oluyor. Ehli kitabın içinde kötüleri vardır. Bunlar hariç tutulduğunda. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuz. Allah'ın birliğine çağırın diyor yani Allah. İnşallah. Çünkü aynı Allah'a inanıyoruz. Yani aynı din üzerine peygamberler bize de ona da gelip Allah'ın dinini tebliğ ettiler. Onların kitaplarının bir kısmını değiştirdiler. Ehli kitaptan. Şeytan oyan kesim. Kitabın bir kısmını değiştirdiler. Ama kitabın hala hak olan Tevrat'tan kalan ayetleri de var. Şimdi güzel bir davet edeceğiz inşallah. En güzel bir biçimde davet edeceğiz. Çok medeni olacağız, çok saygılı olacağız, çok sevgi göstereceğiz, çok güzel ağırlayacağız. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatacağız. Ve İslam Birliği'nin, şu zamanda çünkü İttihat-ı İslam farz edik, en öncelikle işledik. Türk-İslam Birliği'nden bahsedeceğiz. Onların güzel medeni olarak dine gelmelerini umarız diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yanlış hatırlamıyorsam, tam kelimeleri şimdi hatırlamadım. Onların güzel bir biçimde dine gelmelerini umarız diyor inşallah. Başka ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 64. ayet. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda müşterek olan yani ortak olan bir kelimeye tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı rehber edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Allah'ın birliğine tevhide çağırın diyor Allah inşallah. Biz de o zaman ne yapacağız? Ehli kitaba en güzel bir biçimde davranıp onu Allah'ın birliğine çağıracağız inşallah. Hatta Allah onları övüyor mesela Maide suresi 82. ayette. İman edenlere onlardan ehli kitaptan iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Demek ki müstekbirlenmeyen, büyüklenmeyen, Allah'a iman eden samimi papazlar var, rahipler var, onların din insanları var, din adamları var. Onların da Müslümanlara karşı, yani bize karşı çok büyük bir sevgi duyduklarını Allah söylüyor inşallah. İman edenlere, yani hem Müslümanlara hem de kitap ehlinden Allah'a iman edenlere karşı çok büyük bir sevgi duyduklarını söylüyor inşallah Allah ayette. Ondan sonra bak kitap ehliyle bugün hocamızın misafirleri de inşallah. O yüzden biraz daha bahsedelim. Mesela yine övüyor Allah. Nisa suresi 162. ayette ancak onlardan yani Yahudilerden ilimle derinleşenler diyor. Demek ki boş bir inanış değil. Doğru bir inanışta ilim tahsil ediyorlar ve derin bir ilimlerinin olduğunu Allah söylüyor. Boş bir düşünceleri olsa, değil mi? Yanlış bir düşünceleri olsa Allah ona ilimle derinleşenler demezdi. Demek ki doğru bir bilgi ve kapsamlı bir bilgileri var bir kısmının. Onda da ilimle derinleşen Yahudiler olduğunu söylüyorlar inşallah. Mesela bugün de değil mi konuklarımızdı inşallah. Demek ki kitap ehline karşı, yani Allah'a iman eden insanlara karşı, yani kitap ehli, kitap almış peygamberin ümmetlerine karşı inşallah ne yapacağız? En güzel biçimde davranacağız. Onlardan bir kısım Hristiyanların bizi çok sevdiğini bileceğiz. Ve Yahudilerin de Kur'an'da bildirildiği gibi derin ilim sahiplerinin içerisinden olduklarını bileceğiz inşallah. Ona göre saygıyla, medeni bir şekilde, güzel bir şekilde Allah'ın dinini onlara anlatacağız. İslam birliğinden bahsedeceğiz, Türk İslam birliğini söyleyeceğiz. Onların da bu birliğe gelmelerini umacağız inşallah.
İnşallah hocam. İttihadi İslam'dan bahsettim biraz önce. Bediüzzaman Hazretlerinden bir alıntı aktardın. Allah Enfal suresinin 73. ayetinde de şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur buyuruyor Allah. Allah'ın insanlara, iman edenlere emri. Birbirlerine yardım etmek, değil mi? Bir, evet, olmak, yani bir arada olmak. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor Allah başka bir ayetinde. Dağılıp ayrılmayın buyuruyor. Şimdi Müslümanların dağılıp ayrılmasını kim ister? Düşünelim. Münafıklar ister. Çünkü münafık hoşuna giden menfaat ortamını ancak müminleri dağıtarak elde edebilir. Öbür türlü müminler bir arada olduğu sürece, müminler faaliyet içinde olduğu sürece, müminler fikri mücadele yaptığı sürece münafık o kafasındaki bozuk dini, yanlış dini aktaramaz insanlara. Çünkü insanlar gerçeği bilmiş olacak öbür türlüsünde. Münafık bundan rahatsız olur. O yüzden münafık sürekli müminleri ayırmaya çalışır. Bakın Allah ayetine şöyle buyuruyor. Münafıklar şöyle söylüyor. İnfak etmeyin, dağılıp ayrılsınlar diyor mesela diğer insanlara.
Zahiri bir sebep arıyorlar. Yani öyle çöktürmüyorlar.
Evet. Ya da mümin toplumdaki diğer müminlere söylüyor bunu. Münafık. Ayet iniyor peygamberimiz zamanında. Diyor ki münafıklar, bu ayet hanginizin imanını arttırdı diyor.
Anlamıyorlar şeyi.
Müminlere. Hayır, anlamıyorlar ama burada sinsi bir amaçları var. Hmm. Oradaki müminleri ayırmak. Yani müminlerin ayrılmasını istiyorlar o topluluktan. Mesela peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresinde sahabeler var. O çevresindeki müminlerin ayrılmasını istiyor münafıklar. Dağılmalarını istiyor. Ayrı zamanda da Hazreti Mehdi cemaatinin dağılmasını isteyecek münafıklar. Bu yüzden zaten bu amaçla yola çıkıyorlar, hareket ediyorlar. Mesela inkar edenlerden veli ediniyorlar münafıklar. Ve inkar edenlerle işbirliği içinde oluyorlar. Yani müminleri ayırmak için, dağıtmak için inkar edenlerin önde gelenleriyle iletişim halinde oluyorlar. Mesela onlara taktik veriyorlar. Akıllarınca tabii. Akılları yok da hani akılsızca böyle bir amaç ediniyorlar ve taktik veriyorlar mesela. Başka insanlara infak etmeyin diyorlar. Biz münafığa baktığımızda hep zahiri şartlara göre düşündüğünü, hareket ettiğini görürüz. Yani münafık bir mümin topluluğunun maddi gücü olmadığında onların etkisinin olmayacağını düşünür. Çünkü Allah'a imanı tam değil zaten. Allah'a iman etmiyor. Değil mi? Kalbinde hastalık, kalbi hasta. Hastalık bir kalbi var. Dolayısıyla müminlere eğer maddi yardım gelmezse, ki hiç böyle bir ihtiyaçları yok mümin toplumunun, faaliyetlerinin mesela aksayacağını, değil mi, etkisinin azalacağını zannediyor. Halbuki etkili kılan Allah. Münafık zaten bu gerçeği bilmiyor. Değil mi? Bütün peygamberler bugüne kadar tek başlarına çıkmışlar ve Allah etraflarında insanların iman etmesine ve etraflarında bir cemaat, grup oluşmasına hep bu şekilde dilemiş Allah. Nasip etmiş onlara. Dolayısıyla bu etkini Allah'ın tamamen vermesi, Allah'ın imanı sevdirip inkarı çirkin göstermesi. Müminlerdeki durum bu. Allah hidayet veriyor. Allah imanı sevdiriyor, inkarı çirkin gösteriyor. Münafıkta da işte yine Allah'ın dilemesiyle münafık inkarı güzel görüyor. Ve imanı çirkin görüyor. Haşa. Yani müminler gibi güzel insanla, güzel ahlaklı insanlarla beraberken münafığın canı inkar edeni çekiyor. Onun yanına gidiyor. Orada bulunmak istiyor. Onun pis sohbetine katılmak istiyor. Onun pis evinde kalmak istiyor. Onun pis yiyeceğinden yemek istiyor. Onun pis parasına, pis malını tüketmek istiyor münafık. Bundan zevk alıyor. Çünkü Allah da onun kalbine öyle bir his veriyor. Çünkü Allah onların Allah'a verdikleri sözden döndükleri için Allah onları cehennemin en altına sokacak inşallah. Allah bundan dolayı onları hoşuna gider kılıyor.
İnşallah.
Bu durumda müminin yapması gereken ne? Şükretmek. Allah bize imanı güzel gösteriyor. Mesela burada darinizmi, materyalizmi çökertmeyi, Allah'ın değil mi, emir ve yasaklarını anlatmayı, Kur'an ahlakını anlatmayı Allah bize sevdiriyor Allah'a şükür. Münafığa çirkin gösteriyor. O yüzden münafık fikri mücadele yapmıyor. Hiçbir mücadeleye girmiyor, fikri mücadeleye girmiyor. Evinde oturup ev mücahide olmak istiyor yani deyim yerindeyse. Evinde olmak istiyor sürekli. Yani evinde de bir şey yapmayacak da zaten. Hani kendisini sürekli eve çekmeye çalışır. Mesela peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem evimiz açık diyor münafıklar. Ailemizin yanında olmamız gerekiyor diyor. Mesela orada Müslümanların bir savunması var. Savunma yapmaları gerekiyor. Münafık oradan sürekli kaçmaya çalışıyor. Yani evde bulunmasının sebebi de şu zaten. Mücadeleden kaçmak. O yüzden ev ortamını sürekli istiyor. Allah ayetinde bildiriyor. Bir mağara bulacak olsalar oraya kaçıp saklanırlar buyuruyor. Ya ev şart değil tabi. Yani müminlerin yanından başka bir ortam. Mücadelenin olmadığı bir ortam. Mesela inkar edenin yanına gitmesinin sebebi o. İnkar edenin, inkar edenlerle bir mücadelesi yok ki zaten. Onların topluluğundan. O yüzden onun yanına gitmek istiyor. Ama bunda ben mücadeleden korkuyorum, çekiniyorum. Ben mücadele etmek istemiyorum. O yüzden bakın inkar edenin yanına gideceğim demiyor. Diyor ki siz fitne çıkarıyorsunuz diyor müminlere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de haşa. Dini doğru uygulamamakla öyle bir iddialı ortaya çıktı münafıklar, o zamanki münafıklar ve başka bir mescidi açtılar. Halbuki o mescidi açmalarının sebebi ne? Mücadeleden kaçmak. Ölümden bahsettik biraz önce. Mesela münafık ölümden çok korkar. Çünkü içten içe ne kadar pis bir karaktere sahip olduğunu bilir. Hocamız daha önce söylemişti. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bile münafık içten içe bilecek. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin başarısından çok rahatsız olacak. Başarılı olmamasını isteyecek. Ölümden de çok korkuyor. Yani biraz ihtimal veriyor haşa. Değil mi? Ahirette hesap vereceğini biraz düşünüyor münafık. Dolayısıyla ölümden çok korkuyor. O yüzden münafık mesela sürekli hani deyim yerindeyse çıldırır. Hastalık mı çıkacak, ne olacak? Sürekli korkar. Ay dur buramda ne oldu der, şuramda ne oldu, bir şeymiş işte vesaire, hani bir beze mi çıktı, sürekli kanser mi oldum der, sürekli korkar. Çünkü ölümden korkar münafık. Mücadeleden de aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki mücadeleden kaçış sebepleri de bu. Çünkü orada bir savaş var Allah'ın emrettiği, müminler savunma yapıyor. Dolayısıyla ölüm var birebir, ölüm ihtimali var. Münafık bundan çekiniyor, korkuyor işte. Mücadeleden de o yüzden kaçıyor ama... Mücadelenin şekli değişse de ki nitekim ayrı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve cemaatinin vereceği mücadele fikri mücadele olacak. Münafık ondan da çekiniyor işte. Fikri mücadeleden de kaçacak. Niye? Hiçbir şekilde imkanını, zamanını müminlere vermek, Allah'ın dinine vermek istemiyor. Onu çirkin görüyor münafık. İnkar edenlerle birlikte olmayı, onlarla pis ortamlarda bulunmayı ise güzel görüyor ve o şekilde yaşıyor. Evet, süremizin sonuna geldik Onur Hocam.
Bir ayet okuyayım.
Tabii inşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve onuru, izzeti yani onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet, onur Allah'ındır. İnşallah.
İnşallah. Allah Nisa suresinin 115. ayetinde de şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yolu uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o, buyuruyor Allah. Evet. Münafıkların gidecekleri yer Allah'ın bildirmesiyle cehennem. En altı inşallah.
İnşallah.
Evet, süremizin sonuna geldik sayın izleyicilerimiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.